Ayrım 26. Beni Sen Öldür. Maraş 78. Aziz Tunç. Sayfa 446. Katiller Şeyho Bekan'ı sokakta vurmuşlardı. Katledilen Şeyho'nun cesedini bir at arabasının üstüne atmışlardı. Özensizce, aşağılayarak ve hakaret amacıyla yapmışlardı bunu. Şeyho'nun annesi yıllarca oğlunun acısını anlattı dinleyenlere. Şeyho Bekan, Elbistan Soyucak Köyü, 1954. Şeyho Bekan, Elbistan'ın Kürt Alevi köylerinden gelmişti. 3 çocuğu vardı. Eşi hanım, dayısının kızıydı. Şeyho çırpınıyor, çabalıyor, bir türlü hayatın sorunlarının üstesinden gelemiyordu. Yıllar su gibi akıp gidiyordu. Çocukların sorunları vardı ve artacaktı bu sorunlar. Buna karşın düzenli bir geliri de yoktu Şeyho'nun. Kaç gündür yapılan saldırıları takip ediyordu. Bir süre önce buradaki bir kahveye bomba atmışlardı. Öğretmenlerin cenaze törenine saldıranlar buraya kadar gelmiş, aynı akşam gösteri yapıp sağa sola saldırmışlar ve daha önce bomba attıkları Alevilerin ve solcuların gittiği bir kahveye de saldırmışlardı. Dün de mahallede bazı evleri basmışlar, insanları taciz etmişlerdi. Saldırılar başladığından beri evdeydi Şeyho. Çıkmıyor, çıkamıyordu. Ortalık ateş gibi yanıyordu. Evini, çocuklarını bırakıp nereye gidecekti? Sokaktaki kalabalık etrafa saldırmaya başlamıştı. Sabahın erken saatlerinde başlayan saldırılara köylerden gelenler ve mahalleden de bazıları dahil olmuştu. Şeyho hayatında böyle bir kalabalık görmemişti. Saldırıların mahallenin diğer taraflarında devam ettiği esnada saldırılardan kurtulmak için kaçanlar oluyordu. Kaçan bu insanlardan katliamcıların tanıdığı bazı evleri yaktıklarını öğrendi. Kendileri için durumun iyi olmadığı anlamına geliyordu bu bilgi. Şimdiye kadar saldırıların aşırı solculara ve solcuları destekleyen Alevilere yapıldığını sanıyordu. Bu nedenle aşırı solcularla işi olmadığı için kendilerine saldırılacağına çok fazla ihtimal vermiyordu. Fakat anlaşılan bu katliam, katliamcılardan olmayan herkesi kapsıyordu. Kurtuluşun zor olduğu anlamına geliyordu bu da. Bütün bu olanlar Şeyho'yu huzursuz ediyordu. Sokağa çıkıp bakmak, olanları gözleriyle görmek, bu saldırıları yapanlara neden bunu yapıyorsunuz diye sormak istiyordu. Ancak bunun mümkün olmadığı ortadaydı. Sabahtan beri evin içinde dönüp duruyordu. Kaçmaya kalkışsa çocuklarla bu iş çok zordu. Burada beklese gelen ölümdü, katliamdı. Yalnız kaçmaya kalkışsa o zaman çocuklar ne olacaktı? Hasılı çözümü olmayan bir ölüm kalım denklemiyle karşı karşıyaydı. Bir koşu gidip askeriyeye haber vermek sorunu çözebilirdi. Bu fikir aklına geldiğinde şimdiye kadar neden düşünemediğine şaştı. Beklerken bu düşünce daha çok yer etmeye başladı kafasında. Evet diyordu, şuradan YSE binasına gidip oradakilerin durumunu öğrenebilir, oradan askerlere haber vererek gelip çocuklarını alabilirdi. Saldırıların büyüklüğünü anlayabiliyordu dışarıda olanlardan. Hemen gitmez ise daha sonra geç kalmış olabilirdi. Eşini çağırdı, onunla konuştu, gitmek istediğini ve nedenini anlattı. Eşi kaygılıydı, dışarıda ne olacağını kestirmek kolay değildi. Ancak burada beklemenin de bir faydası yoktu. Boynunu büktü çaresiz. Bu istemeyerek de olsa Şeyho'nun gitmesini kabul etmek anlamına geliyordu. Aklından geçen belliydi. YSE'ye gidecek, oradaki duruma göre daha sonraki adımlarını planlayacaktı. Ya askere haber vermeye çalışacak ya da orada kalınacaksa bir yolunu bulup gelip çocukları almak için uğraşacaktı. Bir yandan YSE'ye gitmenin yollarını ararken bir yandan da geçen hafta evde konuşulanlar aklına geldi. Çocuklar babalarından kendileriyle daha çok ilgilenmesini istiyorlardı. Ve şimdi bu kıyamet gününde o gelmişti aklına. İnsanoğlu ne garipti. Olmayacak zamanda olmayacak şeyler geliyordu aklına. Şimdi de öyle olmuştu. Çocuklarla geçen hafta konuşurken onların isteklerini dinlemiş, onlarla daha fazla birlikte olmadığını hayıflanmıştı. Özgür'e oyuncak almaya söz vermişti. Özgür, Yılmaz Güney'li resimlere bayılıyordu. Yılmaz Güney'in resminin olduğu bir tabanca alacaktı Özgür'e. Elif'e ve Nezaret'e de bir şeyler almak lazımdı, tabii annelerine de. Şeyho bunları düşünürken aynı anda kaçmak için dışarısını kolluyordu. Dışarısının sakin olduğu bir andı. Fırsatı değerlendirmek gerekirdi. Daha fazla beklemeye gerek yoktu. O da aklından geçeni yaptı. Mahallenin sokaklarında saklana saklana, duvar diplerinde korunmaya çalışarak YSE binasına ulaşmak istiyordu. Aynı zamanda tabancasını belinden çıkartmış elinde tutuyordu. Böylece karşısına çıkacak olan saldırganları caydırmak, saldırıyı engellemek istiyordu. Kimseyi vurmaya, kimseye silah sıkmaya niyeti yoktu. Yapmak istediği tek şey bir an önce bu cehennemden kurtulmaktı. Silahı kendisini korumak amacıyla tutuyordu elinde. Elinde tabancasıyla duvar diplerine sinerek etrafa gözetleyerek ilerliyordu. Bir duvarın dibinden bir başka duvara geçerken etrafını gözetliyor, fırsat bulursa daha ileriye geçebiliyordu. Bir an kendi ruh halini değiştiğini fark etti. Biraz önceki ürkek, kaygılı şeyho gitmiş, yerine elinde silahıyla sanki mevziden mevziye çarpışan biri gelmişti. Değişen mekan, değişen koşullar insanı da değiştiriyormuş. Çekingenlik, ürkeklik bir anda kaybolabiliyormuş. Şeyho gizlene gizlene YSE binasına gitmeye çalışırken başkaları tarafından izlendiğini bilmiyordu. Bir yerlerde yattıkları hain pusuda Şeyho'yu görenler ve izleyenler de vardı. Onlar Şeyho'dan daha dikkatli bir biçimde gözlüyorlardı. Şeyho birkaç sokak gittikten sonra bir silah patlamasıyla sarsıldı. Sırtında bir acı burkulma hissetti. Rahatsız eden sıcak ve ıslak bir şeyler akıyordu. Hızla elini attı sırtına, yokladı, akan kandı ve vurulmuştu. Saniyelik bir süre içinde bir silah sesi daha geldi. Şeyho düşmüş, yerdeydi. Şeyho vurulduğunda vakit öğleden sonraydı. Hava soğuk ve gökyüzü bulutlarla kaplanmıştı. Gökte güneş küsmüştü. Şeyho'yu vuranlar onun ölüp ölmediğini kontrol etmek için geldiler yanına. Şeyho yaralıydı henüz. Yattığı yerde katillerine yalvaran gözlerle bakıyordu. Yarasını eliyle tutmuş, akan kanı durdurmaya çalışıyordu. Konuşamıyor, ses çıkartamıyordu. Boşluktaki eliyle yardımcı olmalarını istediğini anlatmaya çalıştı. Eliyle yarasını göstermeye, doktora götürmelerini anlatmaya çalışıyordu işaretlerle. Onu izleyenler gülüyorlardı. Şeyho'nun çaresizliğini, safiyane bir biçimde katillerinden yardım istemesini. Ayaklarıyla, ellerindeki sopalarla vuruyorlardı. Sırt üstü yatan Şeyho'yu yüzüstü çevirdiler. Doğrulttular silahlarını ve boşalttılar kurşunlarını yaralı bedene. Ölmüştü Şeyho. Üzerini aradılar. Silahını ve parasını aldılar önce. Sonra cenazeyi bir biçimde kenara itmeye çalıştılar. Ayrılırken işlerinden birisi bir oyun oynamak istercesine "Tutun bunu, şu at arabasına yükleyelim." dedi. Güldüler hepsi birden. Birisi Şeyho'nun ayaklarından tutmuş kaldırmaya çalışıyordu. Diğerleri de her biri bir tarafından tutarak attılar arabanın üstüne. Şeyho'nun bedeninden akan kan iz bırakmıştı yerde. At arabasının üstüne atıldı Şeyho'nun cenazesi. Özensiz, gelişi güzel. Babaydı bu insan. Çocukları ve eşi vardı. Bir annenin biricik oğluydu. Kürtçe ninilerle büyüttüğü çocukları vardı. İlk fırsatta hediye almak istediği. Dostları vardı ziyaret edeceği, ziyaretini beklediği, bitmemiş kavgaları, yarım kalmış umutları vardı. Bütün bunlara rağmen bir insanın cesedi değilmiş gibi yanından gelip geçiyorlardı. Dönüp bakmadan yokmuş gibi. Günler sonra at arabasından alındı Şeyho'nun cesedi, köyünde mezara kondu. Şeyho'nun katledilmesi Maraş katliamında bir ailenin daha dağılmasına yol açmıştı. Katliam bir ömür boyu devam etmiş, yeni trajedilerin yaşanmasına sebep olmuştur. Şeyho'nun eşi hanım, katliamdan ve eşinin öldürülmesinden birkaç gün sonra çocuklarıyla birlikte Elbistan'a gelir, kısa süre kaldıktan sonra tekrar Maraş'a dönerler. Üç çocuklu bir anne olarak tek başına hayatını sürdürmesinin zorluğuyla yeni bir evlilik yaparak hayatını sürdürmeye karar verir hanım. Acılarını yaşamının bir parçasına dönüştürerek, katliamın yaşattığı kahredici zorluklara rağmen hayatın gerçeğine uygun davranmayı tercih eder. Şeyho'nun iki oğlu ve bir kızı vardı. Oğullarından birisinin adı Nezarat, birinin Özgür, kızının adı ise Elif'ti. Nezarat'ın adını babaannesi gördüğü bir rüyadan etkilenerek koymuştu. Nezarat, hayata zorluklarla ve babasızlıkla boğuşarak başladı. Katliam onun hafızasında babasını elinden alan bir felaket olarak yer etti. Nezarat, annesi evlendiğinde babaannesi tarafından büyütüldü. Daha sonra yakın köylülerinden birisiyle evlendirilerek Almanya'ya gitti. Orada hayatına devam etmektedir. Şeyho'nun oğullarından Özgür, yaşananlardan çok etkilendi. Bu durum, Özgür'ün tüm hayatını belirleyen bir fenomen oldu. Özgür hem aile ilişkilerini hem de tüm doğal sosyal ilişkilerini değiştirdi. Herkesten uzak ve ayrı yaşamayı tercih etti. Sanki bu katliam hiç olmamış gibi davranmak ve öyle yaşamak istiyor. Bunu hatırlatacak olan her ilişkiyi hayatından silmek istiyordu. Şeyho'nun kızı Elif'i ise pazarcıklı dayısı Mehmet Koku, Almanya'ya yanına alarak büyüttü. Elif yine pazarcıklı birisiyle evlendi. O da babasızlığı en derin bir biçimde yaşamış, bu eksikliğini dayısıyla tamamlamaya çalışmıştır. Annesini en iyi anlayan ve onunla ilişkilerini sürdüren de Elif olmuştur. Onlar ki dünyanın son umudu, soyları tükenen birer çılgındırlar. Ama yaşarlar dünyanın dört bir yanında, ölümle alay ederler sanki. Nerede beklenirse oradaydılar, bir kez bile gecikmediler ömür boyu. Neydi onları oradan oraya savurup duran şey? Ahmet Telli. Şehir içi, İsa Divanlı duraklı saldırıları. Maraş katliamı sadece mahallelerde yaşanmamıştı. Şehrin içinde de katliam uygulaması yapılmış, insanlar katledilmiş, şehirdeki iş yerleri yağmalanmış, binalar yakılmıştır. Şehrin tamamına hakim olan katliamcılar ellerini kollarını sallayarak çarşıda, sokaklarda dolaşıyor, kimi gördülerse sorguya çekiyor, önlerine çıkanı, hoşlarına gitmeyenleri katledebiliyorlardı. Duraklı, İsa Divanlı ve çeşitli mahallelerde 5 kişinin cesetleri bulunmuştur. Şehir içinde, cadde üstünde Alevilere ve solculara ait olduğu bilinen, tespit edilmiş olan bütün iş yerleri yakılmış, yağmalanmıştır. Üstelik bu iş yerlerinin binalarının çok büyük bir kısmı Sünni, Maraş'ın yerlisi olanlara aittir. Buna rağmen bu binalar da yakılmış, yıkılmıştır. Büyük bir yağma yapılmış, sayısız sınık yağmaladıkları eşyalarla ve altınlarla yakalanmışlardır. Şehir içinde katliam pratiği açısından son derece önemli saldırılar yapılmıştır. Hem cumartesi günü hem pazar günü değişik saatlerde ve çeşitli defalar jandarma alay binasına ateş edilmiştir. Aynı şekilde müfrezelere ve valilik binasına da ateş edildiği belirtilmiştir. Ancak bu saldırılar yeterince araştırılmamış, açıklığa kavuşturulmamıştır. Bu saldırılar devlete sahip çıktığını söyleyen güçler tarafından yapılmış olmasından kaynaklanan özellikleriyle İlginç ve dikkate değerdir. Ancak belirtildiği gibi bu saldırılara dair gerekli soruşturma yeterince yapılmamıştır. Şehir içi saldırılarda İsmail Tercanlı Yörük Selim'de ki evinden işine gitmek için ayrılmıştır. İş dönüşü kendisini çeviren katliamcılar tarafından linç edilircesine katledilmiştir. İsmail'in katilleri İsmail'i vururken bir Alevi'yi öldürüyor olmanın sağlayacağı cennet hayalinin heyecanı içindeydiler. İsmail Tercanlı'nın yakın arkadaşı ve bacanağı olan Abdullah Kandemir ise evine gelirken yakalanmış ve Türk Sünni arkadaşının müdahalesine rağmen aynı şekilde öldürülmüştür. Abdullah Kandemir'in arkadaşı yapılan vahşete dayanamamış isyan etmiştir. Veli Yıldız iş yerinde şoför olarak çalıştığı araçta ve iş arkadaşları tarafından öldürülmüştür. Derviş Zülküflü Maraş'ta bunun abisinin durumunu merak ettiği için Maraş'a gitmek üzere bindiği taksinin içindekiler tarafından katledilmiştir. Şehrin her tarafı dağıtılmış ve yağmalanmıştır. Şehir katliam günleri boyunca katliamcıların yağma ve cinayet alanı olmuştur. Şehrin yerel yöneticilerinden belediye başkanı, şehrin müftüsü ve bazı muhtarlar, bekçiler, imamlar katliamcıların yanında yer almış, onlarla birlikte hareket etmişlerdir. Duraklı mahallesinde katledilen Ali Doğan ile İsa Divanlı mahallesinde katledilen Kemal Özdemir, şehir içi saldırılar bölümünde değerlendirilmiştir. Ali Doğan Nurhak 1960. Ali Doğan, Maraş'ta lisede okuyan birçok gençten birisidir. Ailesi Nurhaklı yoksul bir ailedir. Çocuklarının yoksulluktan kurtulacağını düşünerek onların okumasını istemekteydiler. Bu amaçla Ali'yi Maraş'ta okula göndermişlerdi. Ali Doğan, Maraş'ta kendi evleri olmadığı için ablasının evinde kalmaktaydı. Ablası Maraş katliamında katledilen Ali Sağlam'ın eşi ve Mehmet Sağlam'ın annesiydi. Ali geleceğini oluşturmaya çalışıyor, okuyup ailesine yardımcı olmak istiyordu. Ailesinin içinde bulunduğu yoksulluk onu yoksulluğa karşı daha duyarlı kılmıştı. Parasızlıktan o kadar çok etkileniyor ve korkuyordu ki eline geçen parayı neredeyse hiç harcamak istemiyordu. Aşırı tutumluluğundan dolayı arkadaşları arasında fıkralar uyduruluyordu Ali için. Ali bunların hiçbirini aldırmayarak yine de aynı tutumluluğunu sürdürüyordu. Hatta bazen boş zamanlarında iş bulsa çalışacağını bile söylerdi. Ali öğrenci olduğu için gelişen durumlardan haberdardı. O dönem Türkiye'de faaliyet gösteren devrimci çevrelerle ilgileniyor, kendisini devrimci bir öğrenci olarak görüyordu. Ali dönemin politik kurumlarından birisi olan ve bölgede oldukça etkili olan Devrimci Halkın Birliği dergisinin aktif taraftarıydı. Öğretmenlerin vurulmasından önce okullarını basmışlardı. Ali o gelişmeyi de yakından biliyordu. Öğretmenlerin vurulmasından bir hafta kadar önceydi. Daha önce kışkırtma amacıyla bazı öğretmenlere ve bazı öğrencilere tehdit mektupları yazılmış gönderilmişti. Bu tehdit mektuplarının kimler tarafından gönderildiği tespit edilerek bunlar savcılığa şikayet edilmişlerdi. Kendilerinin yaptıklarından dolayı şikayet edilmelerini bile hazmedemeyen bu saldırganlar okulu basmışlardı. Görüşlerini beğenmedikleri solcu, ilerici, öğrenci ve öğretmenlere saldırmışlar. Onlardan bazılarını dövmüşlerdi. Okulda yaşanan bu saldırıdan birkaç gün sonra Çiçek Sineması'na patlayıcı atılmış, ondan iki gün sonra da öğretmenler Mustafa Yüzbaşıoğlu ve Hacı Çolak öldürülmüşlerdi. Ali Doğan öğrenci olmasından kaynaklı olarak bütün bu süreçleri de yaşamış veya yakından haberdar olmuştu. Ali öğretmenlerin cenaze törenine de katılmıştı. kendi grubundaki arkadaşlarıyla birlikteydiler. Hayatında ilk defa böyle bir törene katılıyordu Ali. Hem kalabalığın yoğunluğu hem devrimci coşku ve heyecan Ali'nin yüreğini ısıtmıştı. Zaten hemen hemen bütün öğrencilerin katıldığı bir cenaze töreni olmuştu. Öğretmenlerin cenaze töreni. Törende yaşanan saldırılardan sonra herkes bulabildiği en yakın yere sığınmaya çalışmıştı. Ali'nin arkadaşlarının büyük bir kısmı Yörük Selim'e sığınmışlardı. Ali Doğan ise amcasının oğlu Mustafa Doğan'ın Duraklı mahallesindeki evine gitmiş, orada kalmıştı. O gece ablasının evine gitmediği için ablası tedirgin olmuştu. Ateş üstündeydi. Olan saldırıları duymuş, kardeşi Ali'yi merak etmişti. Sabaha kadar Ali'yi beklemiş, her defasında eşine sormuştu. İlk olarak cuma günü cenaze töreninden hemen sonra geldiler Ali'nin kaldığı eve. Ali ve amca çocuklarının aklından geçtiği ve kaygılandıkları gibi gelişmişti saldırılar. Evlerine yöneldiklerinde Ali ve amca çocukları ne yapacaklarını düşünüyor, ancak uygun bir çözüm bulamıyorlardı. Saldırganlar kapıyı dövdüler, pencereyi taşladılar. Kırdılar bütün camları, slogan attılar, komünist çık dışarı diyerek. Bağırdılar, hakaret ettiler. İçeridekiler ses vermediler. Nasıl ses versinler ki? İçeride olduklarını anladıkları an gelip öldürmeleri, evi yakmaları işten bile değildi. Ali ve beraber olduğu amca çocuklarının kendilerini savunacakları hiçbir şeyleri yoktu. Katliamcılar bir süre taş atıp bağırıp çağırdıktan sonra evden de ses çıkmayınca kimsenin evde olmadığına karar vererek gittiler. Evi kuşatmaktan, saldırıdan vazgeçtiklerinde akşam saat 20-21 olmuştu. Yapılan saldırıların başını çekenler Ali'nin ve amca çocuklarının tanıdıklarıydı. Katliamcılar tekrar geleceklerini söylüyor, tehdit ediyorlardı giderlerken. Saldırganların gitmiş olmaları ne saldırının bittiği anlamına geliyordu ne de içeridekilerin kurtulduğunu gösteriyordu. Cumartesi yeniden başladı saldırılar. Bütün Maraş yanıyordu. Her sokak, her mahalle ölüm tuzağına dönüşmüştü. Saldırıların ilk saatleri olmasına rağmen dumanlar kaplamıştı gökyüzünü. Sabahın erken saatlerindeydi. Slogan atarak evin kapısını tekmeliyorlardı. Kapı sağlam olduğundan kırılmadı hemen. Evdekiler saldırganları atlatabilirlerse bir fırsatını bularak evden ayrılmayı tartışıyorlardı. Ali mevcut durumu yarattığı riski göz önüne alarak evi terk etmeyi önerdi. Yaşadığı gelişmelerden sonra ev sahibi Mustafa da evden ayrılmaya ikna oldu. Aslında Mustafa'nın evini biliyorlar, Mustafa'yı tanıyorlardı. Katliamcılar açısından ölümü hak etmiş olanlardan birisiydi. Yani ne yaparlarsa yapsınlar saldırıların hedefindeydiler. Bu nedenle ayrılmak en doğru çözümdü. Burada kaldıkları sürece tehlikenin içinde kalmış olacaklardı. Bir ara katliamcılar evin önünden ayrıldılar. Hem de hızla gittiler. Haber gelmiş, başka yerdeki katliamcılara yardıma gitmişler. Bunu fırsat bilen Ali Doğan, evinde kaldığı Mustafa Doğan ve ailesi hemen toparlanıp evden ayrıldılar. Böylece cumartesi sabahı hep birden evden ayrılan bu insanlar o an katliamdan kurtulduklarını sanmışlardı. Evden ayrılırlarken ortalık sakinleştiğinde tekrar evde buluşmak üzere sözleşmişlerdi. Akşam Mustafa ve ailesi evde olduğu halde Ali eve gelmemişti. Beklemişlerdi gece boyunca. Gelmemişti Ali. Bir arkadaşına gitmiş olabileceğini umdular. Öyle olmasını istedi, dilediler. Ama Ali sonraki günde gelmedi eve. Haber de olmadı. Ali'den umut kesilmişti. Bilinen bilgiler olgularla bir araya getirildiğinde durumun nasıl şekillendiğini anlamak mümkün olmaktaydı. Cumartesi sabah evden ayrılan aile bireyleri uygun zamanlarda ve uygun yerlerde tekrar eve dönmek üzere anlaşmışlardı. Ali de buna göre gün içinde eve dönmeyi doğru bulmamıştı. Zaten diğerleri de cumartesi geç saatlerde eve gelmişlerdi. Ali saldırganlara yakalanmamak için akşamın karanlığında eve dönmeyi tercih etmişti. Akşama doğru uygun yerlerde kuytu yollardan kimseye görünmeden eve dönmeye çalışan Ali, katilleri tarafından bir iki tane de yakalanmıştı. Ali'nin hesapladığı gibi kimseye görünmeden gidememiş saldırganlarla karşılaşmıştı. Anlaşılan o ki saldırganlar Ali'den şüphelenmişlerdi. Önce Ali'nin etrafını çevirmişler, hakaret etmişler, sorgulamışlar, üstünü aramışlar. Kimliğini ve eşyalarını cebinde bulunan az miktardaki harçlığını almışlardı. Ali'nin öldürülmesi gereken Nur Haklı bir Alevi olduğu, yaptıkları kimlik kontrolünde anlaşıldığında hep birden saldırmışlardı Ali'ye. Ali'yi olduğu yerde paramparça ederek hem silahla vurarak hem briketlerle kafasını ezerek öldürmüşlerdi. Erken döneceğini söyleyen Ali eve gelmedi. Ali'yi bekleyenler vardı. Ablası bekliyordu. Akşamdan beri haber alamamıştı Ali'sinden. Amcasının oğulları bekliyorlardı. Merakla neden gelmedi diye. Bir süre meraklarını bastırsalar da uzun süre böyle kalamadılar. Ali'nin gelmemesi üzüntü ve kaygıyla merak edilmekteydi. Ancak kimse Ali'yi aramayı, bu nedenle dışarı çıkmayı göze alamamaktaydı. Sokaklar, tüm şehir işgal altındaydı. Kimsenin hiçbir biçimde can güvenliği yoktu. Herkes en yakını öldürülürken bile hiçbir şey yapamamaktaydı. Dolayısıyla Ali'yi aramaya çalışmak mümkün olamazdı, olamadı da zaten. Ancak Ali'nin eve gelirken öldürüldüğü öğrenildi ve öldürüldüğü yerde cesedi bulundu. Ali'nin cesedi yatıyordu bir sokağın içinde. Yanında kafasının ezildiği briket parçaları vardı, etrafa saçılmış. Bir de Ali'nin akan kanıyla oluşmuş ve kurumaya yüz tutmuş kan birikintileri. Ali Doğan'ın ablası Alice'ini bekledi, canını, kardeşini. Ama daha fazla bekleyemedi. Yeni yürek yangınları çıktı karşısına. Ali'nin ablasının eşi ve kardeşi de katledildiler. Yani Ali Doğan katledildikten bir süre sonra Ali'nin eniştesi Ali Sağlam ile yeğeni Mehmet Sağlam da aynı katliamda katledildiler. Ali Doğan'ın evinde kaldığı eniştesi Ali Sağlam ve yeğeni Mehmet Sağlam yine akrabaları olan Balta ailesiyle birlikte uğradıkları saldırılardan kurtulmak için şehrin dışına kaçmışlardı. Ortalıkta yoklardı. Onların derdi yakıyordu şimdi de Ali'nin ablasının yüreğini. Ali'nin ablası önce kardeşinin derdine düşmüştü. Daha sonra kendilerine saldırıldığında eşi de oğlu da kaçmışlardı. Ali'nin ablası bir yanda kardeşini, bir yanda oğlu ve eşini arıyordu. Hiçbirisinden de haber yoktu. İlk Ali'sinin ölüm haberini aldı. Etlerini yoldu elleriyle, ağıtlar yaktı acı dolu. 2 gün sonra eşinin de oğlunun da kara haberleri geldi. Gözyaşları sel oldu, kanlarla doldu gözleri. Yüreği yandı, içi kavruldu. O bir anneydi, yaratan ve büyüten. Bir eşti, seven, sevilen ve bir ablaydı, koruyan, kollayan. Kaybetti bütün değerlerini, varlığını, eşini, oğlunu, kardeşini. Günlerce eşini çağırdı ağıtlarıyla, oğluna seslendi, kardeşinin mezar taşını okşadı. Soğuk kış günlerinde onların yüreğindeki ateşiyle ısıttı içini. Kimse sormadı onun yüreğinin yangınını. O da kimseye anlatmadı, anlatamadı içindeki ateşi. Gün oldu harlandı o ateş, gün oldu küllendi. Ama hiç sönmedi oğlu Mehmet ve eşi Ali Sağlam ile kardeşi Ali Doğan'ın yüreğine attığı ateş. O bu acıları çekerek öldü. Ali'yi ve birçok insanı öldürenler bir gün sonra tekrar geldiler Mustafa Doğan'ın evine. Bu defa Mustafa'nın eşi çıktı saldırganların karşısına. Kur'an vardı elinde balkona çıktığında. Kur'an'dan sureleri okuyarak onlara dindar olduğunu, kendileri gibi Müslüman olduğunu söyledi. Evinde Kur'an bulundurması, Kur'an'ı okuyabilmesi, Kur'an'dan alıntılar yapabilmesi, katliamcıların Mustafa'nın eşine inanmalarını sağladı. Mustafa ve eşi bu yolla kurtulabildiler. İnsan kişiliğine karşı yapılan bu saldırı ve aşağılama hiç akıllardan çıkmadı. Yine de güvenmemekteydiler. Madem bizdensin, o zaman bizimle birlikte cihada katılacaksın dediler. Mustafa'yı kendileri gibi katliama katılmaya zorladılar. Beraber katliam pratiğine kattılar. Mustafa onlarla birlikte uzunca bir süre dolaştı mecburen. Daha sonra askerlerin katliamcıları dağıtmasını fırsat bilen Mustafa, saldırganların elinden kurtulmayı başardı. Ali Doğan'ın cesedi bulunduğu yerden alınırken insanlar kan dondurucu anlar yaşamışlardı. Canavarlar gibi saldırmışlardı Ali'ye. Yaralanmamış hiçbir yeri kalmamıştı. Cesedi tanınmayacak bir durumda. Gelinceye kadar vurmuşlar, kesici aletlerle parçalamışlar, silah sıkmışlardı. Ali Doğan'ın kim tarafından öldürüldüğü, katillerinin kimler olduğu yargılamanın konusu olmadı. Hiç kimse Ali Doğan'ın katili olarak tutulmadı, sorgulanmadı, yargılanmadı. Kim bilir, belki de Ali Doğan'ı gökteki kuşlar gelip öldürmüşlerdi. Bir halkı bu denli aşağılamanın bir biçimi olan bu yaklaşım, katliamın bir parçası olarak hafızalara kaydedilecek, unutulmayacaktır. Ali de birçokları gibi faili meçhule gitmiş oldu. Ali Doğan'ın mezarı Nurhak'tadır. 26. ayrımın sonu, sayfa 459.